Ayrım 3. Erzincan ve Erzurum'da 31 Mart olayı. Hürriyetin ilanında Erzincan'da 4. Ordu Kumandanı olan Mareşal Zeki, emekli yapılarak yerine tayin edilen Abdullah ve Tatar Osman Paşalardan sonra Mareşal İbrahim Paşa gelmişti. Rumeli ve Hürriyetin ilanı olaylarına karıştığı için meşrutiyet nutukları veriyor, Rumeli'de olan işleri anlatıyordu. İstanbul'da 31 Mart vakası olduğu sıralarda Erzincan ve Erzurum'da da elebaşlarından ajanlar göndererek bazı çavuşları elde etmişler ve ayaklanmaya hazırlamışlar. Bu ayaklanma geniş bir şekilde hazırlanmıştır. İsyancılar Anadolu ordusunu ele alacaklar ki Rumeli'den gelenlere karşı koyabilsinler. Bu düzenin öyle iki avcı taburunun yapabileceği işlerden olmasına akıl ermez. Çok daha kuvvetli ve üstün yerlerden hiç şüphesiz kökü dışarıda olarak tertiplenmiştir. Erzincan şehrinin kuzeyinde iki büyük kışla vardı. Birisi topçu, diğeri piyade birliklerine aitti. Topçu kışlasında batarya kumandanlığı stajı görmekte olan Kurmay Yüzbaşı Kemalettin Sami ile Basri ayrı ayrı bölüklerde bulunuyorlardı. Bu iki kurmay yüzbaşı kendilerini bölüklerine çok sevdirmişler, her gece kışlada askerleriyle konuşur, onların dertlerini dinler, sıkıntılarını halletmeye çalışırlardı. Bir cuma gecesi Basri Bey'in hizmet eri kendisine gelerek şunları söylüyor. Kumandanım, asker ayaklandı, şeriat istiyor. Subayları kovdular, bizim bölükte istemeyerek bu isyana katılıyor. Atınızı hazırladım, şehre giderseniz iyi edersiniz. Basri Bey hiç vakit kaybetmeden cephane sandığını indiriyor, tabancalarını doldurarak kapının önünde sipere yatıyor. İsyan haberini getiren askere de diyor ki, ben buradan ayrılmam, ancak ölüm çıkar. Git bölüğünle gel, ne isterseniz yapın. Bu sıralarda birer aynı şekilde Kemalettin Sami'ye haber ulaştırıyor. Kemalettin Sami'nin ise buna verdiği cevap şu oluyor. Hay Allah sizden razı olsun. Ben de çoktan beri şeriat isterdim. Bugünü gördüğüm için şükürler olsun. Ben de aranızda birer olarak çalışacağım. Arkasından da apoletlerini söküp atıyor. İsyana öneyek olan çavuşlar önce itimat edemiyorlar, tereddüt içinde kalıyorlar. Kemalettin Sami ısrar ediyor. Yalan söylersem beni öldürebilirsiniz. Ne yapabilirim? Neden yalan söyleyeyim? İsyancılar bu sözlerden sonra ikna olmuş olacaklar ki kendisini baş edip hep beraber piyade kışlasına, şimdiki ordu karargahına gidiyorlar. Oradan piyade alayını alarak şehre yürüyorlar. Sabahleyin evden çıktığım vakit arkadaşım Mürsel Bey, Bakü ile karşılaşmıştım. O vakit Erzincan'ın Mareşallik Dairesi iki katlı büyüyecek bir binaydı. Binaya geniş mermer merdivenlerle çıkılırdı. Önünde de küçük bir meydan vardı. Bu bina büyük depremde yıkılmıştır, yeri şimdi tarladır. Asi askerler süngü takmış, tüfekleri omuzlarında şehre girmeye başlamışlardı. Önlerinde Kemalettin Sami'yi bir at üzerinde gördük. Yanımızdan geçerken bize doğru hafifçe dönmüş ve Fransızca olarak ''Buradan savuşun, tehlike var.'' Hemen bir sokağın içine çekildik. Mareşal İbrahim daha evvel haber almış olacak ki odasından çıkarak maiyetiyle beraber merdivenlerden inmişti. Bütün meydan askerle dolmuş, kolbaşı Mareşal'in önünde durarak konuşmaya başlamış. Sokak başlarında ahali, çoluk çocuk toplanmış, heyecanla bekleşiyorlardı. Uğultudan ne konuştuklarını işitmedik. Fakat sonradan öğrendik ki şeriat isteyen askerlere Mareşal şunları söylemiş. Haklısınız, fakat burada halk arasında konuşmak olmaz. Cuma namazı da yaklaştı, Cirit Meydanı'na gidiniz. Ben de cuma namazından sonra oraya gelirim, yapılacak işleri birlikte hazırlarız. Kemalettin Sami askerleri çekerek oraya götürmüş. Biraz istirahat etmişler, biz de cuma namazından sonra Mürsel Bey ile oraya gittik. Burası şimdi Terzi Baba mezarlığı ile havaalanı arasındadır. Meydanda bütün askeri Mareşal Sarmış olarak konuştuklarını görmüş ve söylenilenleri işitebilmek için askerin arasına sokulmuştum ki işte tam bu sırada bir askerin süngüsü göğsüme dayandı. Asker hırsla bağırıyordu. Burada ne işin var, defol, şimdi bağırsaklarını dökerim. Daha ihtiyatlı davranmak gerektiğini anladık ve yavaşça sıyrılıp evlerimize dağıldık. Biraz sonra askerler de kışlalarına döndüler. Gece yarısı Mareşal'den gelen bir emir. Erzincan'daki bütün subaylar ve hükümet, belediye erkanı, şehrin ileri gelenleri, müftü ve imamlar, öğretmenler yarın sabah piyade kışlasında toplanacaklardır. Gelmeyenlere ağır ceza verilecektir. Sabahın erken saatlerinde emredilen yere gittik. Hâil bir asker toplanmıştı. Mareşal kalabalığa göz gezdirdikten sonra müftüye hitaben dedi ki, "Askerler şeriat istiyorlar. Eğer şeriata muhalif bir iş yapıldığını söyleyen varsa ortaya çıkarılsın. Vereceğiniz fetva ile cezasını verelim." Müftü, Mareşal'in bu sorusunu yüksek sesle topluma duyurmuştu ki bir imam ileri çıktı ve bağırmaya başladı. "Bizim mahallede Kurmay Yarbay Filibeli İsmail Bey vardır. Minarede ezan okuyan müezzine ne bağırıyorsun?" gibi sözler söyleyerek İslamiyet'e hakaret etmiştir. Herkesin ibret alması için bunun kafası kesilmelidir. Filibeli İsmail Bey çağrıldığında sapsarı kesilmiş bir halde ortaya gelmişti. Herkes bugünün kurbanı olacak gibi görünen zavallı subaya üzülerek bakıyordu. Filibeli İsmail Bey kendisine sorulan bir soru üzerine biraz durakladı ve enerjisini toplayarak yüksek sesle konuşmaya başladı. Kelimeler insiyaki bir şekilde dudaklarından dökülüyordu. "Ben böyle bir hakarette bulunmadım. Ben İslamoğlu İslam'ım. Ben ezanın okunmasında güzel makamlar olduğunu, müezzinin ezanı hiçbir makama uymadan okuduğunu ve makam öğrenmesi lazım olduğunu söyledim." Filibeli'nin sözleri bitmişti ki müftü ileri çıkarak kendisine şehadet getirmesini söyledi. Filibeli bu isteği yerine getirirken meydana büyük bir sükunet hakim olmuştu. Adeta sinek uçsa duyulacaktı. Müftü Filibeli'nin şehadet getirmesini beraberce 3 defa halka da tekrarlatmış, tövbe istiğfar ettirmiş, sonra da halka hitaben, "Kabahati olan dahi tövbe eder, kelime-i şehadet getirerek iman tazelerse onun katline fetva verilmez, Allah gafurdur." Bu arada Mareşal de subaylara dönerek, "Herhangi bir kusurunuz varsa Müftü Efendi'nin huzurunda tövbe ediniz." Müftü Efendi tövbe duasını okumaya başlamıştı. Subay, asker ve halk bu duanın okunmasına yüksek sesle iştirak ediyor, tekbirler çekiliyor ve bu arada ağlayanlara rastlanıyordu. Artık isyanı çıkaranlara göre isyan sebepleri ortadan kalkıyor gibiydi. Bu hava içinde Mareşal'in tekrar askere hitap etmeye başladığı görüldü. Mareşal diyordu ki, "İşte gördünüz, müftü ve ulema hazretleri karşısında subaylar tövbe ettiler. İmanlarını yenilediler. Onları tekrar kumandan olarak kabul ediyorsunuz değil mi?" Asker hep bir ağızdan, "Ediyoruz." Nihayet Mareşal'in emriyle subaylar kıtalarının başlarına koşuşuyorlar ve askerlerle kucaklaşıyorlardı. Bir geçit resmiyle toplantı sona ermiş, Mareşal gece askerlere kendisi tarafından kuzu ve helva ziyafeti verilmesini emretmiş, isyancılar kışlalarına dönmüşlerdi. Sonradan öğrendik ki isyana ön ayak olanların listesini Kemalettin Sami Mareşal'e vermiş ve hepsi toplanarak prangaya vurulmuşlar. O sıralarda Dersim Tunceli bölgesi çok karışık bir halde eşkıya hareketleriyle çalkalanıyordu. Hükümet askeri bir kuvvetle oraya giderek tertibat yapmasını Mareşal'e bildirmiş. Erzurum'da da askerlerin isyan ettiğini, subayların Bayburt'a kaçtıklarını duymuştuk. Mareşal beni çağırtarak şu emri verdi. Erzurum'daki piyade alayını Tunceli harekatına götürmek bahanesiyle buraya istedim. Yarından itibaren her gün bir taburu gelecek. Çavuşlar kumandasında yola çıkarıldılar. Buradaki alaydan hazırlanan bir bölükle bir makineli tüfek ve bir dağ topunu yarın sabah emrinize alarak Erzurum yolunun şehre girdiği Cirit Meydanı'nın 500 metre kadar kuzeyinde bağlar arasındaki çukurlara gizlice yerleştireceksiniz. Başka bir tabur mızıka takımıyla gelenleri Cirit Meydanı'nda karşılayacak. Ben de sonra gelirim. Erzurum'dan gelecek tabur isyan eder, ateş patlarsa siz üzerlerine ateş açarak onları imha edeceksiniz. Eğer bir şey yapmayıp dize gelirlerse sizin vazifeniz bitmiş olacak. Yarın ve öbür gün gelecek olan taburlara karşı da aynı tertibi kullanacaksınız. Anladınız mı?" "Anladım efendim." Ertesi gün bu emri yerine getirdik. Tabur gelmiş, hiçbir aksilik göstermeden önümüzden geçmiş, mızıka ile istikbal taburu onları karşılamıştı. Kurmay Yarbay Yakup Şevki'nin aracılığıyla gelen, duran taburun sonundan arkasına geçirilerek silah çattırıldı, asker 3 adım geri alındı, istikbal taburu yürütülerek çatılmış bulunan silahlarla asi askerlerin arasına sokuldu. Tedbir tamamlandıktan sonra da isyana ön ayak olan çavuşlar bunların arasından alınarak tevkif edildiler. Mareşal silahsız kalan askerlerin yanına gelerek onlara nasihat etmiş, yakalanmış bulunan hainlerin sözlerine kanmış bulunduklarını bildirerek sadakat yemini istemiş, Bayburt'tan getirilen subaylar da kıtalarının başlarına geçirilmişlerdi. Sonra da istikbal taburu aradan çıkarılarak askerlere silahlarını almaları emredildi. Her iki tabur mareşalin önünden selamla geçtiler. Gece onlara da ziyafetler verildi. Sonradan öğrendik ki mareşal bir subayı köylü kıyafetiyle son konakları Cibi Cihan'ına kahveci olarak göndermiş. O da ön ayak çavuşların isimlerini mareşale bildirmiş. Bu iş bittikten sonra mareşal bana bir alay piyade ve bir sahra bataryası ile Erzurum'a kare topçularının tedibi için gideceğiz. Kemalettin Sami ve Basri'yi yanına al emrini verdi. Bu suretle oraya gitmiş, onları da yola getirmiş, ön ayak olanlara cezalarını verip Erzincan'a dönmüştük. Erzurum'da tümen komutanı General Yusuf isminde kumandan hakkında mareşal artık bunun Erzurum'da uygun olamayacağını yazmış, İstanbul kendisini celp ederek yargılamış ve idam etmişti. Dersim Tunceli Tedip Hareketi. Tunceli bölgesi öteden beri bir şekavet yatağıydı. Meşrutiyetin ilanından sonra bölgedekiler şakiliği bir hayli artırmışlar. Bunun sonunu getirmenin de zamanı gelmişti. Erzurum'dan dönüşte Mareşal İbrahim burayı yola getirmek için kendi kumandasında bir askeri birlik hazırlamış ve karargahını iki grup halinde düzenlemişti. Askeri hareket için benim kurmay başkanlığımda Kemalettin Sami ve Basri Beyler ile birkaç subay 1. grup, idari ve siyasi grubu da Erzincan Mutasarrıfı Şefik, Kemah Eşrafı'ndan Sağıroğlu Sabit, eski milletvekili ve kurmay başkanı Harputlu Rıza Beyler'den kurmuştu. Hep beraber Cencike Boğazı'ndan çok sarp ve yüksek dağları keçi yollarından aşarak Dersim'in Ovacık ilçesine varıp Munzur Çayı kenarındaki bir orman yanında karargah kurduk. Bütün aşiret ağalarına, şeyhlere haberler gönderilerek gelip nedamet ve sadakat yemini yapmaları bildirildi. Onlar da takım takım gelmeye başladılar. Aralarında sonradan milletvekili olan Giyap Ağa da vardı. Mareşal'in çadırı önünde iki subay omuzları hizasında bir kılıcın namlusunu iki ucundan yatay olarak tutuyor. Yemin sırası gelen de kılıcın altında başını eğerek meşrutiyet idaresine sadakatte bulunacağına ve şekavete meydan vermeyeceğine Allah'ın adıyla yemin ediyor. Sonra da Mareşal'in yanına giderek onun dizini öpüp konuşmak şerefine nail oluyordu. Mareşal de onlara nasihat ediyor ve merasim böylece tamamlanıyordu. Bu tarzdaki bir ıslahat hareketi ise bizim genç subaylar tarafından hiç de hoş karşılanmıyor, tarihten ders alınmadığı yolunda dedikodular yapılıyordu. Genç subayların bu tenkitleri karargahın ikinci grup mensupları tarafından mareşale söylenmiş olacak ki bizlere teveccühünün eksilmeye başladığını hissediyorduk. Onlardan Rıza Bey de benden kıdemli olduğu için benim kurmay başkanlığımı çekemiyor görünüyordu. Bütün Tunceli'nin ileri gelenleri çağrıya uydukları halde Kutu Deresi denilen çok yüksek ve sarp dağlar arasındaki dar vadide birkaç köylü bulunan Haydar Hanlı aşireti reisi Kamera'a gelmemişti. Ona nasihat etmek ve kendisini getirmek üzere Mareşal, Şefik ve Sabit Beyleri oraya gönderdi. Arada boş kalan bir günde yararlanarak Mareşal'den izin almış ve bizim kurmay grubumuzla Munzur suyunun kaynağına piknik yapmak üzere gitmiştik. Burası bizden 8-10 kilometre uzaklıkta Kemah'a giden dar bir geçidin yanında, çok yüksek ve çıplak Munzur Dağı'nın eteğinde büyük bir su kaynağıdır. Munzur çayı büyük gürültülerle kayalar arasından kaynar akar. Büyük bir havuz yapılmış, halk orada kurban keser ve mukaddes sayarmış. Munzur Baba isminde büyük bir evliyanın orada kaybolduğunu ve yerinden bu suyun çıktığına itikat ederler. Dere boyunca yaşayan iri alabalıkları tutup yemezler. Su o kadar soğuktur ki elinizi sokmanızla çıkarmanız bir oluyordu. Arkadaşlarımızdan Yüzbaşı Kazım soyunarak havuza atladı, bir iki kulaç da karşıya geçip titreyerek örtündükten sonra Kurmay Yüzbaşı Basri'ye "Erkan-ı Harp, nasıl kendine güvenebiliyor musun?" diye seslendi. Basri arkadaşlarının engellemesine rağmen soyunduğu gibi suya atladı. Fakat suya girmesiyle fırlayıp çıkması da bir olmuştu. Tir tir titriyordu. Kimsenin sözü altında kalmayan iddialı enerjik bir kişiydi. Kazım ise 2 yıl önce Bitlis'te kalbine tabanca sıkarak intihara teşebbüs etmiş fakat bir şans eseri kurtulmuştu. Daha sonraları ise Mahmut Şevket Paşa'nın katillerinden sayılarak idam edilmiştir. Uzun boylu, sportmen, enerjik bir Çerkezdi. Piknikte yemeklerimizi yedikten sonra atlarımıza binerek yola dizildik. Her birimizin birer süvari askeri vardı, kol başında da Kazım gidiyordu. Bir ara durdu, 150 metre kadar ötede, ekinler arasında, yalnız sırtından yukarısı, boynu ve başı gözüken bir turnayı Basri'ye göstererek, ''Vurabilir misin?'' Basri atından atladı, süvarisinin filintasını aldı, yolun kenarına diz çöküp tetiğe bastı. Turna bir taklak atarak yere düştü. Asker koşup kuşu getirdiği vakit Basri'nin kurşununun bir gözünden girip öbür gözünden çıktığını gördük. Basri turnayı gözünden vurmuş oluyordu. Kazım, aferin artık tam bir erkanı harp olduğunu anladım diye onu takdir ediyordu. Ordugaha vardığımızda ben Mareşal'in yanına gittim. Elinde kamçı dolaşıp duruyordu. Selamdan sonra, efendim Basri Bey bugün bir turnayı gözünden vurdu diyecek olmuştum ki Mareşal sertçe yüzüme baktı ve geri dönerek çadırına girdi. Anladım ki latife ettiğimi zannetmiş ve bu da azametine dokunmuş. Kuşu alıp arkasından çadıra girdim ve kendilerine göstererek, ''Zat-ı devletinize yalan haddim değildir. İşte kurşun tam gözlerinden geçmiş efendim.'' deyince gülümsedi ve şöyle buyurdu. ''Bu kadar nişancı mı bu? Öyleyse bir nişan müsabakası yapalım.'' Sonra da Mareşal'le aramızda şu konuşma geçti. ''Yemin için gelmeyen Haydar Hanlılar da nihayet dehalet edeceklerdir.'' İş böylece bitmiş olacak. Sizi de buraya mutasarrıf ve kumandan yapmayı düşünüyorum. Vereceğim talimat dahilinde iyi bir idareyle burada sükuneti tesis edersiniz. Teşekkür ederim. Yalnız bendeniz asıl mesleğimde ilerlemeyi düşünüyorum. İdare ödevi alırsam mesleğimde belki gerilerim. Af buyurmamanızı rica ederim. Öyleyse Sabit Bey'in mutasarrıflığını Baba Ali'ye bildiren bir telgrafı şimdi yazıp getirin. Hemen yazıp götürdüğüm telgraf şifre ile çekilmişti. Ertesi sabah Kemalettin Sami yanıma gelerek Basri'nin geceyi fena geçirdiğini, hararetinin çok yükseldiğini, karargah doktorunun Erzincan Hastanesi'ne gönderilmesi lüzumunu söylediğini bildirdi. Mareşal'den izin alarak yola çıkardık. Erzincan'da 2 ay zatüreden yattı. O zaman hiç şimdiki ilaçlar bulunmadığından hayatı zor kurtarılmıştı. Sonraları Cevat Paşa'ya damat oldu, kor generalliğe kadar yükseldi ve öldü. Öğleden sonra Mareşal beni çağırarak Şefik Bey'den gelen telgrafı gösterdi. Haydar Hanlı aşiretli bir türlü dehalet etmiyormuş, kendileri de dönüyorlarmış. Sonra da bana dedi ki, ''Artık tedipleri hak oldu. İki taraftan hareket edeceğiz. Sen 2 tabur piyade, 1 makineli tüfek takımı ve 1 dağ topu takımı ile güneyden, Kurmay Binbaşı Rıza Bey de kalan bütün kuvvetlerle kuzeyden Kutu Deresi'nde bulunan bu hain aşireti yok edeceksiniz. Yarın sabah erkenden yola çıkarsınız. Başüstüne efendim, yalnız zatı devletiniz burada kalmasanız daha iyi olur. Kuzeyden gidecek kuvvetin başında bulunmayı kabul buyurmanızı rica ederim. Ben yapacağımı bilirim, siz verdiğim emirlere bakın. Sabah erkenden hareket ettim. Yolda zannedersem şimdiki Mameki'nin bulunduğu vadide beylere rastlayıp konuştuk. Sabit Bey'e Tunceli mutasarrıflığı müjdesini vermiş ayrıldık. Akşam da Nazimiye ilçesine vardık. Bir piyade taburum zaten oradaydı. Ertesi gün araziyi incelemeye koyulmuştum. Önümde çok sarp ve derin, iki tarafı sık orman bir dere. Derenin ilerisinde Zel Baba isminde bir dağ vardı. Onun ötesi de Kutu Deresi ve Haydar Hanlı aşireti. Köylülerden alınan bilgiyle gideceğiz. 3000 metreye yakın yüksekliği olan Zel Baba Dağı'nın tepesi çıplak. Orta sırtları seyrek ardıç ağaçları, aşağısı ise sık ormanlar. İnce bir patika bu orman içinde burkula burkula dağın tepesine yakın bir boyun noktasına çıkıyor. Oradan Haydar Hanlı Vadisi'ne iniyor. Biz oraya çıkarken orman içinde 5-10 silahlı dereyi geçip dağa tırmanmamıza engel olabilirdi. Oturup bunun çaresini düşünürken Emir Subayım Teğmen Halis yanıma gelerek Haydar Hanlı aşireti başkanı Kamer Ağa'nın teslim olmak üzere geldiğini haber verdi ve kendisini hemen yanıma getirttim. Kamer Ağa selam verdikten sonra aşiret usulünce dizimi öpüp karşımda el pençe divan durdu. Oturttum, tercüman vasıtasıyla konuşmaya başladık ve kendisine niçin 2 defa haber gönderildiği halde dehalet etmediğini sordum. Bana yanlış söylediler, düşmanlarım bana kötülük isterler, şimdi dehalet etmeye geldim. Benim dehaletinizi kabul etmeye yetkim yoktur. Müşir Paşa'ya yazacağım, ondan gelecek cevaba kadar da misafirimiz olarak kalacaksınız. Emir subayıma bir çadır hazırlatmış, bir manga askeri de nöbetçi olarak görevlendirip durumu Mareşal'e yazdım. Telgraf Elazığ ve Erzincan üzerinden dolaşarak yeni yapılan muvakkat bir ek hatla gidebiliyordu. Benden sonra Mareşal kuzeye giden kolla beraber hareket etmiş olduğundan telgrafımız kendisine geç varmış. Ben cevap beklemeden hareket etmeyi uygun bulduğumdan sabahleyin erkenden Zelbaba Dağı'na hareket geçip emir subayım Teğmen Halis'e de bu adamı kaçmasına meydan vermeyecek şekilde bir katıra bindirerek muhafaza altında birlikte götürmesini söyledim. Ormanlar arasındaki çok virajlı bir patikadan dağa tırmanırken orman içlerinden Kamer'e Kürtçe olarak "Kendini ormana at, kaç!" diye bağırıyorlardı. Kamer hiç oralı olmadı. Salimen dağa çıkın, boyun noktasında ordugahımızı kurduk. Durumu bir telgrafla Mareşal'e haber verdiğim sırada Kamer Ağa bana şunları söylüyordu. "Çok güzel yaptınız. Biz karşı koymak niyetinde değiliz. Ama ne olur ne olmaz sağlam yeri elinize geçirdiniz. Şimdi artık ne isterseniz yapmaya mecburuz. Emredin yapalım. Aşiretinizin ileri gelenlerini bütün silahlarıyla toplayıp Mareşal'e teslim olacaksınız. İçinizde saklı olduğu haber alınan meşhur eşkıya Püskülloğlu'nu da avenesiyle tutup teslim edeceksiniz. Aranızda ne kadar asker kaçağı varsa onları toplayıp askere göndereceksiniz. Vergi borçlarınızı tetkik ettireceğiz, haklı olarak tahakkuk etmiş olanları taksitle ödeyeceksiniz. Bir daha da şekavet yapmaya yemin edeceksiniz. Bunlar benim bildiklerimdir. Bakalım Müşir Paşa Hazretleri ne emrederler. Hepsi baş üstüne, yalnız eşkıyayı teslim etmek elimde değil. Bizim aşiret iki kısımdır. Onlar daha yukarı taraflardadır. Reisleri de başkadır ama beni dinlerler. Onlarla görüşmeden söz veremem. Aşiret usulüne göre sığınanı teslim etmek şerefsizlik olur. Bilmem kabul eder mi? Etmezse kaçacakları tarafı size haber veririm. Orada askerlerinizle pusu kurar yakalarsınız. İzin verirseniz gideyim artık. O halde haydi git. 2 saat sonra yanında yaşlıca bir adam, elinde bir bakraç yoğurt, bir katır yükü, kısmen sağlam ve kısmen kırık tüfek ve cephane getirmişti. Bu tüfekler bizim köyde acele toplayabildiklerimizdir. Bu adam da benim kardeşimdir. Sizin yanınızda rehin olarak kalacak, müsaade ederseniz. Ben bu akşam yukarıki, kuzeydeki aşirete gideyim, yarın sabah da gelip size haber veririm. Rehineye lüzum olmadığı, isterse kaçabileceği kendisine söylediğim vakit diyordu ki, "Paşam, nereye kaçayım? Sen öyle bir yeri tuttun ki karşı koymak kimin haddine? Niyetimiz kötü olsaydı gelip teslim olmazdık. Ama ne olur ne olmaz sizin sorumlu olmamanız için rehin bulundurmanız lazımdır. Kusura bakma, bu yoğurtta çam sakızı çoban armağanı. Gönül hoşnutluğu ile kabul edin. Fakat biz hep haksızlığa uğruyoruz. Hükümet bizi gözlemiyor. 60 seneden beri buralara ilk defa siz geldiniz. Bir jandarma eri bile çıkmamıştır. Her hüküm bizim, haberimiz olmadan bizim aleyhimizde verilmiştir. Bu sarp dağlar arasında geçinmek kolay mı? Vergiler durmadan artırılıyor. Bunları dertli dertli anlattıktan sonra dediğini yapmaya çalışmak üzere ayrılıp gitti. Akşam da Mareşal'den cevap gelmişti. Yazdıklarımdan çok hiddetlenmiş, kendisi 2 defa haber gönderdiği halde dehalette bulunmayanların bana dehalet etmelerindeki hikmeti anlayamamış, muhakkak surette benim aldatıldığımı ve kendisinin yarın sabah Kutu Deresi'ne hakim sırtlardan güneye doğru hareket edeceğini, benim de onlara aldanmayarak ilk verdiği emir mucibince harekata iştirak etmediğimi ağır bir ifadeyle bildiriyordu. Olan olmuştu, yapacak bir şey yoktu. Yine sabahleyin erkenden harekete geçtim. Belki müsaademe başlamadan onlara yetişir, gerçeği anlatır ümidini taşıyordum. Fakat hareketimizden biraz sonra kuzeyden top sesleri gelmeye başlamış, biçare Kamer bana itimadı kalmamış olacak ki kaçıp yanıma gelmemişti. Aşiretin eli silah tutanları ve eşkıyalar karşı koymayarak hepsi bir tarafa savuşmuş ve gizlenmişlerdi. İşte o zaman bozulan işler 28 yıl sonra buralarda tekrar bir tedip hareketi yapılması lüzumunu meydana getirmiş, toplanan eşkıya ile beraber Kamer Ağa'da aksakalları ile İzmir hapishanelerinde ölmüştür. Hareketin başlamasından biraz sonra her iki taraftan ilerleyen birliklerini süngü takmış askerleri karşılaşmışlar ve kucaklaşmışlardı. Arkadan Mareşal de at üstünde geldi, koşarak yanına gittiğimde onu memnun bir hal içinde buldum. İki taraf kumandanları savaş meydanında birleşirlerse zafer tamam olur. Kumandanlıkta saflık makbul değildir. Bu heriflerin seni aldatacaklarını hiç sanmazdım, şeklinde sözler söylüyordu. Ne diyebilirdim? Köylere haber salınarak bir miktar halk toplandı. Gelenler çoluk çocuk ve ihtiyarlardı. Mareşal bu çırılçıplak insanlara bir nutuk çekti. Meşruti idareye sadık olacaklarına, şekavet yapmayacaklarına yemin ettirip onları tekrar köylerine gönderdi. Hükümet merkezine de Tunceli tedip hareketinin bitirildiğini, kendisinin de Erzincan'a döneceğini bildirdi. Gece verdiği dönüş emrinde benim Hozat'ta kalmaklığımı söylüyordu. Bu kadar zaman kendisine hizmet ettiğim halde beni ve taburumu Erzincan'a götürmeyip bu bölgede bırakmasına çok sıkılmıştım. Onlar Erzincan'a doğru hareket ederlerken biz de kader böyleymiş diyerek Hozat'a doğru yola koyuluyorduk. Çok sonra kendisi emekli olduğu vakit İzmir'de babama rastlamış, beni sormuş. Ona fenalık ettiğimi anladım. Mektup yazarsan benden de selam yaz, gözlerinden öptüğümü söyle demiş. Hozat kışlasına taburumu yerleştirmeye çalışıyordum ki bir gün sonra Mutasarrıf Sabit Bey'den aldığım bir yazıda bir yerde şekavet olduğundan bahisle oraya jandarmaya yardımcı olmak üzere bir bölük göndermemi rica ediyordu. Kendisine şu cevabı verdim. Hani Dersim ve Tunceli'de şekavet bitmişti. İlkbahara orada kalıp taburumu yetiştirmiş, Mutasarrıf Sabit Bey'le de bir güzel arkadaşlık yapmıştık. Sonra beni çöl alaylarının yeniden düzenlenmesine memur etmişlerdi.